Ayrım 14, Köyün Kamburu, Kemal Tahir, sayfa 155. Çalık Kerim'in medreseye yerleşmesinin tam 7. yılında bir yaz günü Çorum kasabasında apansız bir gürültü koptu. Her köşe başında çifte davullar dövülüyor, kız gibi köçekler kıvır kıvır göbek çalkalıyordu. Mahalle aralarına, çarşılara dağılan tellallar, Allah'ını, dinini, peygamberini, padişahını sevenler evine, dükkanına bayrak asacak, bayrak! Diye bağırdıklarından kasaba az vakitte gelin arabasına dönmüş, kırmızı Osmanlı bayraklarından görünmez olmuştu. Neyin nesi yahu, bayram değil, kandil değil diyenler şöyle anlaşılmaz bir karşılık aldılar. Hürriyettir bu, hürriyet! Ne demek? Hürriyet ha, bundan böyle sen sensin, ben de ben. Hep bir eşit olduk, başımıza buyruk. Yalana bak. Eesi hürriyet dedin mi bitti. Gayrı canın çekerse padişahı it hesabını almayacaksın. Özgürlüktür bu, maskaralık belleme. Sus aman, bir duyan olur da Yemen'in Fizan çölünü boylarsın. Hem bu nasıl bir söz, ağzı eğrilir. Ey baba, geçti o baskı günleri, sen uykuda mısın? Ankara'dan kim geldi bakalım?
Kim geldi?
Cemiyet geldi yaylı arabasıyla. Bunlar buraya yetişmek için yolda tam 3 çift at çatlatmışlar.
Burada bize ne olmuş ki yetişmeye çabalamış bu cemiyet her neyse?
Sana bana müjde verecekler. Bayraklara, davullara baksana.
Dur yavrum, benim aklım karıştı. Bu işe Veli Paşa ne demiş?
Hürriyete Veli Paşa ne diyebilir? Dava vekili Cevdet Bey, Fazlı Bey meğer gizli din taşırlarmış. Veli Paşa'ya haber yollamışlar. Bu sıra evinden çıkmasın, kendine iyilik getirmez diyerek, anladın mı?
Yalandır ey kardeş, bunun yalanlığı belli bir şey. Veli Paşa gibi bir başı bozuk paşası dava vekili Cevdet Bey'in kollarını bağlatıp sürgüne salsa haksız mı şimdicik? Hem de haklı.
Geçti o günler. Postaya git de telgrafçıyı dinle.
Nesini dinleyeceğiz?
Haberin kökü sıska telgrafçıda. Millete sormuşlar. Hürriyet mi istersin, şeriat mı demişler. Millet Allah sayesinde şeriatı siktir et. Hürriyeti isterim demesin mi?
Kim sormuş? Hangi millet?
Kim olacak? Cemiyet. Karşılığını veren de bizim millet. Yani sen, ben.
Davullar gece gündüz durmamacasına gümbür gümbür vuruldu. Bayraklar bir zaman nazlı gelin gibi körpe körpe sallandı. Dava vekili Cevdet Bey ile arkadaşlarının bağıra bağıra sesleri, solukları kesildi. Saat meydanında hükümet konağının balkonundan durmadan söylev çektiler. Adamın aklını başından alan, o zamana kadar duyulmamış çok korkunç laflar ettiler.
Herifler bağırmakta hey efendi, John Türk, İttihat Terakki, anayasa diye bağırmakta bunlar. Cemiyet, umumi merkez, komita dediklerini duymalı ki adamın aklı sıçrar. Hürriyeti, adaleti, eşitliği, kardeşliği haydi anladık. Enverler, niyaziler, talatlar neyin nesi? Bunların içinde bir de geyik varmış. Peki bizim Osmancık'taki geyikli baba efendimiz mezarından uğradı da hürriyet alayına mı karıştı? Ben şaştım.
Bir zaman sonra şeriatı şuraya bırakıp hürriyeti istemiş olan milletin önüne bir sandık getirdi. Müslümanın gavurun adı deftere alındı, oy istendi. Başta Hıdırlık Şeyhi, arkasında bir takım aklı erenler başlarını sallayarak gizlice
''Bu iş sökmez ya, hele bakalım'' diyorlardı. Anayasa dediklerini padişahımız efendimizden zorla almışlar. Fukaranın vermeye hiç niyeti yokmuş.
Böyle işler geçmişte görülmüştür. Buna kul azgınlığı denir. Osmanlı toprağında ne zaman bir kul azgınlığı olmuşsa arkasından bela yüz göstermiştir.
Bu aralık Fizan'dan canlarını nasılsa saklayabilmiş birkaç sürgün gelip yetişti. Bunların dedikleri akılları büsbütün karıştırdı.
''Bu işin içinde başka işler var.'' diyorlardı. ''Bir kere Sultanahmet istemezlerin kahpeliğine aldanıp Mithat Paşa gibi bir arslanı Yemen'in Taif zindanında boğdurdu. Sen devletine, milletine temel direği olacak böyle bir yarar paşayı neden öldürttün?'' diye doktor okulunun öğrencileri ayaklandılar. Bunlardan şu kadarı, ayakları zincirlendi de denize atıldı.
Fazladan gelen bu sürgünlerde her sorunun karşılığı da vardı.
John Türk dediğim, bildiğimiz John Türk. Bunlar Sultanahmet'in belasından. Avrupa'ya kaçtılar. Oradan saraya telgraf yağdırdılar. Saray bildiğimiz padişah sarayı. Sonunda Selanik'ten Serez çevrelerinden ordu kalktı. Başında Enverler, Niyaziler, Talatlar. Biz sürgünde...
Ortada bir anayasa lafı var, anlayamadık.
Bu mu? Bildiğimiz kanun. Bunu Sultanahmet bir oyunun ortadan kaldırmıştı. Bunca yıl çektiklerimiz hep bundan. Biz sürgün...
Şimdi bulunup meydana mı getirildi?
Can Türkler zorla aldılar. Biz sürgünde...
Demek bunu aldılar. İyiymiş öyleyse. Peki geçenlerde oy verildi, o neyin nesi?
Milletvekili seçtik. Milletvekillerimiz İstanbul'da toplandılar. Bundan böyle ferman bunlarda. Her işi bunlar çevirecek. Biz sürgün...
Padişah?
Yerinde.
Oh, çok şükür birader. Ben de herife bir kötülük geldiyse dedimdi.
Bunlara karşılık gözden düşen Veli Paşalılar, Hıdırlık Şeyhinin adamları durumu hiç beğenmiyorlar, başka türlü anlatıyorlardı.
John Türk demek düpedüz zındık farmason demektir. Bunlar peygamber vekiline, koca Osmanlı padişahına dinsiz imansız lafıyla karşı gelip kıpkızıl gavur olduklarını meydana vurdular. İşin içinde İngiliz parmağı, Rus altını var. İstedikleri dini imanı, ırzı namusu ortadan kaldırmak. Kızıl başlık diyeyim de aklın ersin kardeş. Hürriyet ne demek? Canı çeken öz anasıyla yatsa yatar. İstanbul'a çoktan olanlar olmuş. Gelen mektuplarda ne yazılı? John Türk fermanı ile ev kapıları ardına kadar açık. Beline güvenen içeri girecek. Nefsini körletip cehennemlik olacak da keyfine bakacak. İşe bakmalı ki Bosna Hersek gitti. Girit'imizin de eli kulağında.
Millet ne yana kulak verip kime inanacağını iyice şaşırmıştı ki bir sabah sıska telgrafçıdan ortalığa bir haber yayıldı.
Selanik'ten ordu yürümüş, İstanbul'u apansız basmış, bunca senelik Sultanahmet'i tahtından indirmiş.
Sonunda bunun böyle olacağını ben demedim miydi? Sakalımız yok ki lafımız dinlensin, şimdi buyurun bakalım.
İstanbul'da çok işler olmuş ha, kan gövdeyi götürmüş.
Eyvah!
Eyvah ya, ne sandın? Selanik'ten ordu yürümesinin sebebi İstanbul'un askeri başkaldırmış. Mektepli subayları kırmaya başlamış. Selanik ordusu yetişince onlar da bu kez padişah takımını bitirmişler.
Peki Çorum'umuzun babası, bunca yılın Beşiktaş Karakolu komutanı Hacı Hasan Paşa'mızı yerine geçen Kaba Sakal Paşa'mız, padişahın göz bebeği, peygamber ümmete efendimiz ne oldu?
Kaba sakal mı kaldı birader? Götürmüşler de parçalayıvermişler. Duyduğum doğruysa leşini itler yemiş.
Vah, işte buna yandım.
Akşama doğru çıkan bir başka laf ağızlarını bıçaklara açmayan Çorumluların yüreklerine biraz su serpti. En karamsarlar, Kaba Sakal Paşa Efendimiz'e bir şey olabilir mi hiç demeye başladılar.
Şimdi haber gelmiş. Çorum'un yüz akı 7-8 Hasan Paşa'mız karakolunda gene padişah gibi söz geçirtmekteymiş. Can Türkler, sen hiç korkma, sana bizden kötülük gelmez. Senin gibi paşalar bize ileride lazım olsa gerektir demişler.
Bunu diyen John Türklerin ayak takımı değil ha, Mahmut Şevket Paşa Efendimiz.
Kim bu Mahmut Şevket Paşa, hiç duymadım.
Nereden duyacaksın? Kendisi peygamber soyundan bir Arap ki su katılmamış bir Arap. Kureyş'in bir ulu kişisi diyeyim de sen anla.
Aman iyi.
Buraya kadar iyi ama bundan sonrası kötü.
Aman.
Meğer bizim Kaba Sakal Paşa'mız daha önce ne halt etmiş bakalım. Hareket ordusunun Selanik'ten yürüdüğünü duymasıyla saraya koşmuş. Padişahım, bana izin ver. İstanbul'daki Çorumlu kullarından bir tabur düzeyim. Hareket ordusu denilen gavur tohumlarını kırayım dememiş mi?
Ulan aferin. Kırmış mı sakın? Oh oh.
Hayır. Sultanahmet ne dese iyi. Ben İslam kanı döktürüp yarın kıyamet günü ortaya alnı kara çıkamam buyurmuş.
Oldu mu ya şimdicik? John Türk takımı Kaba Sakal Paşa Efendimizin lafını duyarsa, hem de duyar. Yıldız Sarayı'nda jurnalcı kıtlığı mı var? Ulan kavat kaba sakal desem, hareket ordusu kurmak sana mı kaldıydı rezil?
Gece yatsıdan sonra meselenin rengi yeniden değişti.
Hayır, gizli telgraf var, ben öğrendim. Geçen de kopası kafasına taç giyen Bulgar İstanbul'u baskınla almış. Hürriyet ne demek? İslam'ı kırmış ki 7'den 70'e.
Hareket ordusu bildiğimiz Bulgar ordusu olmasın?
Tamam, Bulgar ordusu. Ayasofya camisine çan asmışlar, çan. Şimdi fukara Ayasofya'nın tepesinde gümbür gümbür gavur çanı ötmekteymiş.
Kıyamet belirtisi diye ben işte buna derim, tövbe.
Benim kaç zamandır yüreğim yasta, neler duydum da kimselere diyemedimdi kardeş. Meğer bu hürriyet belasından sonra Ankara'dan öteye çok işler olmuş. Bir kere köylü hep şehirlere, kasabalara yürümüş.
Neden?
Sırayla bu demişler. Biraz da kasabalılar tarlada bayırda çalışsın, biraz da biz şehir yerinde keyif sürelim.
Allah Allah, köylü kısmı kasaba yerinde ne halt edebilir? Mal gibi dolaşmaya mı gelecekler? Peki bunca Müslümanın ekmeği nereden çıkacak?
Onu kim düşünür? Hürriyetle sen oyun mu oynamaktasın? Herkes aklına geleni yapacak denildi mi işte buyur.
Bunlar ortalığı karıştırdılar dayı. Bunlar fışkıyı yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.
İşin iç yüzü ancak toplar atılınca anlaşıldı. Sultan Hamit indirilmiş, yerine Sultan Reşat bindirilmişti. Bunda hiç yalan yok ama korkulacak bir şey de yok. Ya amca gitmiş yeğen gelmiş, ya da yeğen gitmiş amca gelmiş, ya da bunlar kardeş. 31 Mart patırtısı da okumuş subaylarla alaylı subaylar arasındaki bir mesele. Allah göstermesin, bunlar birbirlerini tükete yazmışlar.
Peki bunların ikisi de Müslüman değil mi?
Müslüman ama aradaki hürriyeti ne yapalım?
Ya benim şu hürriyet lafından karnım bozulmaya başladı. Geldi dediler, hani nerede bir göreydik.
Bırak, Osmanlı'nın işini bilmez gibi. Bizim millet mal gibi millet. Birisi çıkmış hürriyet mi istersin şeriatı mı demiş. Bizim sözüm bundan dışarı, eşek adamımız hürriyet demiş. Senin bilmediğin bir aş ya diş ağrıtır ya baş diye bir laf vardır. Bizim babamız da şeriatı bırakıp hürriyete mi sarıldıydı? Başkaca bakalım, bizim hürriyet dediğimiz nereden belli? Kağıtlara yazı vermişlerdir bir hürriyet.
Doğru, hepsi de öyledir.
Bazılarının yüreklerine çöken korku gitgide dağılmıştı. Bunlar öşür iltizam işleriyle uğraşanlar, geniş topraklarında ortakçı azap çalıştıran ağalar, köylü kısmına harman ödemesi borç veren büyük esnaflardı. Bir kısım ufak memurlar da yerlerinden olacaklarını düşünerek çok kıvranmışlardı. Bereket versin işin kuru gürültüden ileri geçmediği, her şeyin eski hamam eski tas kaldığı çabuk anlaşıldı. Allah'ın sayesinde düzen bozulmamış, hele kazanca geçime hiçbir değişim erişmemişti. Köylü gene köylü, esnaf gene esnaf, zengin zengin, fakir fakirdi. İstanbul Sarayı'nda Sultan Hamit oturmuyormuş da Sultan Reşat oturuyormuş. Varsın sağlıcakla otursun. Saray kısmı da boş kalacak değil ya, elbette bir oturan bulunur. Hakçısı bu Sultan Hamit de amcası Sultan Aziz'i tepeleyip postuna kurulmadı mıydı? Ne demişler? Etme bulma dünyası demişler. İtalyan harbiyle Trablus'un kısa zamanda elden çıkması şeriatçılar için Essah'tan düğün bayram oldu. Bunlar tam 33 yıl peygamber postunda oturmuş, Allah sayesinde 7 kralı parmağında oynatmış Sultan Hamit gibi bir padişaha Rumeli çingenelerinin yaptıklarını bir türlü unutup bağışlayamamışlardı.
Allah bunu iddiaçıların yanına hiç koymaz, kurban olduğum diye yemin ediyorlardı. İşte çok şükür belirtiler yüz göstermişti.
Allah işini bilmez mi canım?
Ben doğrusu bizi açlıkla ya da salgınla yola getirecek sanmıştım.
Gavurun Trablus'a yüklenmesinden mutlu, gene bize acıdı mübarek.
Saçı bitmemiş yetimlere acımıştır, dul karılara acımıştır. Kendin bilmez değilsin ya, peygamber zamanı günlerden bir gün Cebrail meleği gelir, Allah'tan selam getirir. Bu yıl kış zorlu olacak, Müslümanlara söyleyin sıkı dursunlar der. Millet yiyeceği unutup var gücünü oduna verir. Bir de bakarlar o yıl kış her zamankinden daha yumuşak geçmekte. Peygamberdir söz gelimi, yalancı çıktı çıkacak. Haklı, ele güne karşı şöyle böyle dediydi sonunda yalancı. Nedir hey Allah diye sorar. Meğer Allah bu uyuz köpeğe acımış da kışı yumuşak göndermiş. İşte bunun gibi bizi bu sefer gavurla terbiye etmekte.
İyi ama bu Trablus bakalım Osmanlı toprağı mı, ben hiç duymadım.
Bizim elbet. Arabistan'dan ileride bir yer ki Mısır'dan sonra birinciye gelen hazineyi burası gönderirmiş.
Yandık öyleyse, bittik.
Biz neden yanalım, gavura kaptıranlar yansın.
Daha bu bela def olmadan Balkanların karıştığı haber alındı. Sırp, Karadağ, Bulgar, Yunan bir olup apansız Osmanlı'ya saldırmışlar.
İşe bak ki koca İslam ordusu bir tek tüfek atmadan bozulmuş. Selanik'i, Yunan, Edirne'yi Bulgar almış. Şimdi ise İstanbul'un kapısına dayanmışlar.
Sen okumuş subay sözüyle 31 Mart'ta bunca rüzgar görmüş cenk artı iş yerlerini kırar mısın?
Bu Balkan gavurları bir bizim kaba sakal efendimizden yılarlarmış, bir de Fehim Paşa efendimizden. Sultanahmet'i hiç sayma, onun işi daha büyük gavurlarla. Bunlar fukaranın adını hiç ağızlarına alamazlardı.
Bulgar papazı bizdeki hürriyet oyununu duyunca ne demiş bakalım? Hey avanak Osmanlı, kendi ayağına baltayı vurdun güzelce demiş, sonra kralına kağıt yazmış.
Ne diye?
Ne diyecek? Sırasıdır. Osmanlı'yı bitirirsen şimdi bitirirsin, davran demiş.
Bu sefer gene davullar vurulmuştu ama hürriyet şeriat işi için değil, redif taburları düzmek için. Bu sefer de tellallar bağırdı ama evlere dükkanlara bayrak asılsın diye değil, şu doğumdan şu doğuma kadar bir haftalık ekmekleriyle milleti askere çağırmak için. Gene kahvelerde sokak başlarında söz çoğalmış, her kafadan bir ses çıkmaya, duyulmamış, işitilmemiş sözler dönmeye başlamıştı.
Kızıl Sultan el altından Bulgar'a haber uçurmuş, şuradan girip şuradan çıkacaksın. Ben Osmanlı'nın şu yanlarını boş bıraktım, göreyim seni. Öcümü şu John Türklerden bir güzel alıver demiş.
Tövbe yalan, bu nasıl bir söz? Bunun sonunda taş kesilmek, çarpılıp çalıp olmak bile var. Senden gayrı böyle diyenlerin... Beni günaha sokma. Öyle peygamber gibi padişaha kıydılar da, onlar bu dünyayı sahipsiz mi bellediler? Allah'tır bu, iti hınzıra salar da karşısına geçip güler. Bulgar, Yunan kaç para?
Aralık'ta hürriyetçilerden binbaşı Enver Bey'in İstanbul'da hükümet konağını basıp Nazım Paşa gibi bir yiğidi göz göre göre şehit ettiği haberi geldi. Söz büsbütün ayağa düştü.
Tamam, ben işte buna gülerim efendi, tas tamam Hoca Nasreddin hesabı. Rahmetli hoca ne demiş? Ulan karı demiş, sen içeriden ben dışarıdan bu evi bir hale yola koyacağız, aklım kesti demiş.
Neden vurmuş bu Enver?
Post kavgası, indirecek de kendisi oturacak.
Kapıdaki Bulgar'ı ne yapalım?
Bulgar yabancısı mı ki sen bu lafı böyle dedin? Bulgar da bir kardeşi pisin.
İyiymiş öyleyse, pek güzelmiş.
Güzel olmaz mı?
Sonunda Enver Yaman çıktı, gidip Edirne'yi geri aldı. Barış olmuş lafı duyuldu. Ancak Yozgat'a kadar gidebilmiş olan Çorum'un redif taburları oradan geri döndüler. İşin başka türlü bitmesini bekleyen Veli Paşalılarla Hıdırlık Şeyhi takımı harbin apansız sona ermesine pek üzüldüler. Ama Rumeli'nin elden çıkması kederlerini biraz dağıttı. İstanbul'da askerlik eden Çorumlulardan birkaçı harbe gitmişlerdi. Bunlardan biri kasabaya yaralı geldi, çok da havadis getirdi.
Bizi Bulgar bozmadı diye herif yemin etmekteydi. Ne ağzına? Bizi başımızdaki komutanlar bozdu. Ateş emri vermediler, düşman bizden yılmış kaçmakta. Kovalattırsanıza gavur dölleri. Hayır, Yunan'ın donanması bize kalıncaya batacaktı. Meğer bizim dinsizler gemi toplarımızın kamalarını gizliden çıkarıvermişler.
Herif lafın burasında içini çekmekteki kuyu gibi.
Sonunda yeni padişah başını açıp Sultanahmet'e koşmuş. Ben ettim sen etme diye kanlılar gibi yalvarmış. Sultanahmet'tir. Rumeli'ne karışmam ama İstanbul'u sana kurtarıvereyim demiş. Beriki aman Edirne'yi olsun bağışla diyerek eteğine sarılmış.
Dinleyenlerden bir Veli Paşalı keyfe geldi.
Hay kurban olayım, Sultanahmet diye sevindi. İşini bilmez mi canım? Rumeli dediğin evvel eski gavurluğun yatağı. Rumeli milletinde din iman aramayacaksın. Gittiği iyi oldu. Osmanlı toprağından pislik temizlendi.
Evet, hakçası Rumeli gidince
yavaş yavaş söz azaldı. Herkes işiyle gücüyle uğraşmaya başladıydı ki Cihan Seraskeri Mahmut Şevket Paşa Efendimiz Topal Tevfik denilen bir zibidinin kurşunlayıp şehit ettiği haberi geldi.
Bunlar bir boş tabut uydurmuşlar, paşanın hükümet konağından çıkacağı sırayı gözlemişler. Dört hamalın sırtına verdikleri tabutu arabasının önüne geçirivermişler. Peygamber dölünden inme bir Arap paşası cenazeyi atlarına çiğnetecek değil ya, dur yol ver diye sürücüsüne ferman etmiş. İşte tam bu sırada Topal Tevfik denilen besmelesiz kurşunları sıkmaz mı?
Sıkınca da dünya kendisine mi kalmış? Onu da asmışlar, mundar gebermiş. Yalnız onu mu? Bu işte çok adam var efendi. Padişah damadını bile asmışlar. Yüzden fazla adam asılmış ki tesbih tanesi gibi.
Bu olaylar medreseye pek dokunmamış, kapısından içeriye bile bakmamıştı. Evet, milli eğitim okullarına güç verileceği söyleniyordu ama boş lafa kulak asan kim? Çalıkkerim medresede 10. senesini doldurmuş, aslına bakılırsa okuyacak dersi çoktan tüketmişti. Çıksa çıkar da dilerse bir köye imam bile olur ama köy yerinden hoşlanmıyor. Alnı terlemeden kazanmayı, kolay kazandığını da biriktirmeyi seviyordu. Bir yıldan beri büyük caminin müezzinliğini bedavadan yapmakta, gür sesiyle ezan mevlüt okuyup cenazelerde ıskata gitmekteydi. Cer dönüşleri kemerindeki altınların yanına birkaç tane daha koyuyordu. Hürriyet de şeriat da umurunda değildi. Bunlardan laf açılınca başımızdakiler ne yaparlarsa iyi yaparlar, bize dua etmek düşer diyordu. Narlıcay'da ilgisini de hemen hemen kesmiş gibiydi. Köye ayda yılda bir çıkıyor, kendisini görmek için bazı bazı medreseye uğrayan anası Topal Ayşe karıyı bir kovmadığı kalıyordu. 10 yıl içerisinde anasına verdiği harçlık 2 mecidiyeyi bulmamıştı. Ayşe karı çok bunalarak yüzünü kızdırıp para isteyecek olsa, ''Biz burada para mı kesmekteyiz? Beni günaha sokma!'' diye suratını asıyordu.
14. ayının sonu. Sayfa 166.